Ayrım 15, sayfa 146. Canlandırılacak köy. Köy sorunu bazılarının sandığı gibi tek düze bir köy kalkınması değil, anlamlı ve bilimsel düzeyde köyün içten canlandırılmasıdır. Öylesine canlandırılmalı ve bilinçlendirilmeli ki onu hiçbir kuvvet yalnız kendi hesabına ve insafsızca istismar edemesin, köle ve uşak yerine koymasın. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy. Atatürk'ün ölümünden sonra devrimlerinin kaldığı yerden sürdürülmesi için acıyı çalışmaya dönüşürenler arasında Tonguç da en başta yer alanlardandı. O kış yeni bakanla hızlı bir çalışmaya giriştiklerinde bir yandan geçmişin dökümü, öte yandan geleceğin planları yapılıyordu. Bölgelere giderek eğitmen kurslarını, köylere atanan öğretmenleri iş başında görüyor, yeni öğretmen okullarını denetliyor, alınan sonuçlara bakıyor, konuyu ilk kez toplanacak Milli Eğitim Şurası'na götürecek raporun hazırlığını yapıyordu. Yeni bir ilköğretim politikası şuranın en önemli konusu olacaktı. Yaptığı başka bir iş ise gene uykularından keserek, gecelerce çalışarak canlandırılacak köy yapıtını yazmak olmuştu. 1939. Bu yapıt Eğitim Şurası'na verilen ilk öğretim raporunun kaynak kitabı niteliğindeydi. Şuranın toplanmasından kısa süre önce çıkmıştı. Belki gene amaç kitap yoluyla 5-10 kişi kazanmaktı. 1933'te yazdığı iş ve meslek eğitiminde mesleksel yetiştirmenin işleri içinde bir genel eğitim yaklaşımını getirmişti. 1935 muhtırasıyla ilk öğretim seferberliğinin eğitim politikasına ışık tutacak ülke gerçeklerini ve buna uygun önerilerini saptamış denenmesine geçilmişti. Köyde eğitim kitabıyla köy gerçeklerini irdeleyip köy toplumunun sorunlarını, beklentilerini ve köyün gerçek yüzünü ortaya koyarak kimi eğitilecek sorusuna yanıt aramıştı. Canlandırılacak köyde ise tüm bu sonuçları bir araya getirerek nasıl bir eğitim, nasıl bir canlandırma ve kim eğitecek, kim canlandıracak sorularını tartışıyor. Canlandırma kavramının önemi ve anlamı büyüktür onun için. İleri sürdüğü modern anlamda ilk öğretim görüşü klasik okuryazarlık konusunu çok aşan bir kapsamda köyü canlandırma amacı taşır. Köyün ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yönden içten canlanması, bilinçlenmesi anlamına gelir. Köyleri böylesine canlandıracak bir eğitimden geçirmek ülkenin baş sorunudur. İmparatorluğun çöküş döneminde birçok bilinçsiz memur ve yarı aydının yıkıcı etkilerinin köylüleri nasıl bezdirdiğini, yönetim bozukluğunun devletin saygınlığını nasıl yok ettiğini çarpıcı bir dille anlatır. Ağa, eşraf, hoca, memur işbirliğinin, köylerdeki sömürü çarkının, ezenle ezilen arasında uçurumlar açarak köylüyü kaderciliğe gömdüğüne parmak basar. Canlandırılacak köy. Canlandırmanın bir yanı köylüyü bu uykudan uyandırmak, bilinç kazandırmak, bir yanı da yaratıcılığını, yeteneklerini kullandırıcı duruma getirmektir. Daha sonra Kurtuluş Savaşı örgütlenmesine bakıp orada halkın gücüne dayanarak alınan beklenmedik sonuçlar üstünde durur. Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı mı nasıl kazanılmışsa, Kemalist devrim uygun koşullarını yaratarak benzer yöntemle yeni insanını yetiştirmek zorundadır der. Bunun yapılabileceğine inanır. Eğitmen kurslarında ve yeni öğretmen okullarında bunun denemesine girişilmiştir. Cumhuriyetin zor işleri korkak, kaypak, gerçeklerden habersiz, bilgisiz, eski jurnalcıların yapamayacağı kadar çetin ve karmaşıktır. Kemalistler ellerindeki bütün araçları kullanarak bu işleri başaracak yeni kuşaklarını yetiştirmezse kenarda köşede sinen eski anlayış hortlayabilir. Ona göre 200 yıldan bu yana geçirdiğimiz yıkımların nedeni ülkenin gerçek durumunu olduğu gibi görmemekte, buna uygun gerçek önlemleri almamakta yatıyor. Bu gerçekleri dile getirenler suçlanıyordu. Ülkenin işleri yalnız yazışmalarla düzeltilemezdi. Köyün içine girmeli, onların başına üşüşen dertleri yok etmek için el birliğiyle çalışmalıydı. Köylünün beklentisi buydu. Yüzyıllardır türlü yıkımlara karşın hayatın karşısında parlayan bir çelik gibi ayakta durabilen köylü, işine dayanarak yaşamı yenmeye çalışan o insanlar iyi yönetilip yetiştirildiğinde her işi başarabilirlerdi. Parasızlık ve başka sıkıntıları olan bir toplum için ayağının dibindeki bu gücün ayrımında olmamak büyük bir aymazlıktı. Bilgi okulunda yetişmiş yarı aydınlar köylünün ancak kendilerine benzedikten sonra bir değer olacağını düşünüyordu. Oysa karakter, iş yapma yeteneği ve alışkanlığı yönünden onların Osmanlı anlayışı taşıyan kişilere benzemesine gerek yoktu. Köylünün yarı aydınlara benzemesi, yaşamdan, doğadan korkması, haksızlık karşısında sinen, yenemeyeceği durumda zeka oyununa sapan, başkalarına dayanarak yaşamak isteyen, büyük kentlere sığınmaktan hoşlanan, gerçeğin zevkine varmadan fantazi peşinde koşan insanlar haline gelmesi demekti. canlandırılacak köy. Geçmişle köylüyle ilgili bu saptamalarından sonra ne yapmak gerektiğine geçerken yapılmakta olan eğitmen ve öğretmen yetiştirme denemesini gösterip nasıl bir eğitim ve nasıl bir canlandırma sorularına daha önce verdiği yanıtları yineliyor. 1936'da denenmeye başlanan eğitmen kurslarını bitirenler köylerine gitmeye başlamıştır. Çifteler Kızılçullu ve Kepirtepe'de yapılmakta olan öğretmen yetiştirme denemesi olumlu sonuçlar vermektedir. Köyde eğitimle ilgili çekirdek oluşmaktadır. Deneme sonuçlarını geçmişin birikimini, cumhuriyet ilkelerini ve Atatürk'ün eğitim görüşlerini Kurtuluş Savaşı örneğinden aldığı esinleri eğit bilimin ölçütlerine vurarak çözüme götürecek dökümü bir kez daha yapıyor. Ülkenin bir an önce kalkınması ve canlandırılması için köylerde çok yönlü bir kalkınma ve eğitim gerekiyordu. Böyle bir etkinliği yaratmak klasik okuryazarlıkla olacak iş değildi. Okuryazarlıkla birlikte köylüyü mesleğe yöneltmek ve babadan oğula sürdürdükleri tarımcılık ve benzeri mesleklerin eğitimini okulda vermek gerekiyordu. Özellikle teknik ve iş alışkanlıkları kazandıracak, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yönden, sağlık yönünden iyileşme yaratacak bir canlanma için eğitmek gerekiyordu. Böyle bir öneri getirirken, uygulamayı başlatırken hiçbir şeyi toplumun gerçeklerinden, gereksinmelerinden kopuk düşünmüyor ve yapmıyor. O güne kadar olanların olumlu olumsuz yanlarını saptıyor. Parti ve hükümet programının kendine sağlayacağı hareket olanaklarını iyi değerlendiriyor. Görüşleri, önerileri karmaşık ve anlaşılmaz değildir. Önerisini geliştirmede ona ışık tutan somut ilkeler, ölçüler vardır. Cumhuriyetin ilkeleri ve çağdaş eğitimin bulguları önünü aydınlatıyor. Ona göre Türkiye'nin başka seçeneği yoktur. Ülkenin tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gücü %80 nüfusun içindedir. Cumhuriyetin ayakta durması ve uygarlaşması bu nüfusun söz konusu alanlarda etkin olmasıyla sağlanacaktır. Böyle bir görüş her şey köylüce olacak anlamı taşımıyor kuşkusuz. Tersine bilimsel anlamda planlı bir kentleşme, uygarlaşma ve sanayileşme için büyük çoğunluğu kapsayan köylüye o günün koşullarında böylesine bir temel eğitim vermek zorunludur. Özetlemek gerekirse, köylü temel uğraşları olan tarım ve benzeri ekonomik etkinlikler içinde canlandırılıp bilinçlenecek, yeni ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alışkanlıklar kazanarak değişecektir. Çalışmalar mesleksel yetiştirme bakış açısıyla düzenlenecektir. Bu açı genel eğitime getirilen yepyeni bir bakışı gösteriyor. O yıllarda Batı'da yapılan genel eğitim ve meslek eğitimi tartışmasının Türkiye için düşünülen bize uygun bireşimidir bu yaklaşım. Tonguç Avrupa köylerinde de genel eğitim ve tarım eğitiminin birbirini tamamladığını saptamıştır. Orada öteden beri böyle olduğunu görmüştür. Zorunlu ilk öğretim gibi zorunlu tarım eğitiminin de okul yoluyla verildiğini, bunun ülkede sanayinin gelişmesine büyük katkı sağladığını, bununla birlikte köylerde ayrı tarım okulları ve kursları da açıldığını anlatır. Döneminde orada tarım içermeyen program, bahçesi, tarlası, kümesi olmayan köy okulu bulunmuyordu. Tarım teknik yüksek okullarının, fakültelerinin bunların uzantısı olarak yer aldığını vurgular. Bu düzenleme toplumun öncelikle yiyecek giyecek yönünden kendini güvenceye alması demektir. Devletin bireyleri bu yönden bilinçle yetiştirmesi, tarımı meslekleştirmesi, onların başkaları için karın tokluğuna çalışmasını engelleyecektir. Böyle bir tarımsal öğretimin Batı'da da kolay olmadığı, köylünün iş gücünden ucuza yararlananların bu düzenlemeleri engellemeye kalktıklarına değinir. Ayrıca tarımsal ve teknik içerikli genel eğitimin bir konuyu göz ardı etmemesi gerekiyordu ona göre. Bu konu öğretimin bilgi ve kültür yanıydı. Aydın kişilere özgü alışkanlıklar kazandıracak kültür dersleri ve etkinlikleri hiçbir zaman ikinci derecede tutulamazdı. Böylesi bir yetiştirme tarım işçisi yetiştirme anlamına gelirdi. Batı'da öğretim kurumlarının bir bölümü ilkokul üstüne tarım amaçlı olarak kurulmakla birlikte çoğunluğu temel eğitim zorunluluğunu tarım eğitimi zorunluluğu ile bütünleştirmiş ilk öğretim düzeyinde okullardı. Kuşkusuz programlar çocukların bünyeleri, yaşları dikkate alınarak yapılmaktaydı. Böylece tarım işçisi olanlar da iyi bir eğitimden geçmiş oluyordu. Sonra bize dönerek şunları saptıyor. Bizde ilkokulun 5-6 yıllık oluşu göz önüne alınmadan programa koyulan tarım dersleri ne derece yararlı olabilecekti? Öte yandan tarımsal eğitimin en önemli sorunu ilkokullarda öğretmen yetiştiren kurumlarda tarla, bahçe, kümes gibi uygulama alanlarının bulunmamasıydı. Bunlarsız köy okulu, öğretmen okulu ya da tarım dersi düşünülmemeliydi. Tarım derslerinde kuramsal bilgi okutulmaktansa hiç yapmamak daha iyiydi. Canlandırılacak köy, sayfa 451. Daha sonra ülkemizde geçmişten o güne kadar olan tarımsal eğitimi irdeleyerek neler yapıldığına değiniyor. Türkiye'de genel eğitim veren okullarda 1912'den bu yana zaman zaman tarım derslerine yer verildiğini, birkaç yerde ayrı tarım okulu açıldığını, ancak bunların tam olarak ne bir tarımsal eğitim ne de doğrudan bir tarım politikası yansıtmadığını dile getirir. Örneğin 1924'te getirilen Öğretim Birliği yasasına uygun yeni program yapılırken bu konuda bir politika göremiyor. Oysa savaştan çıkmış bir ülke olarak gerek bayındırlaşma gerekse karnını doyurma yönünden ülkenin yaşamsal bir gereksinimidir böyle bir eğitim. Ona göre getirilen yeniliklerin tutmamasının nedenlerinden biri özellikle köy kesimini yaşamsal gereksinimi olan tarıma ve tekniğe dayalı bir eğitim öğretime yer verilmeyişidir. Almanya ve benzeri yerlerden gelen eğitimcilerin önerileri ya yanlış anlaşıldığı ya da ülke gerçeğine uymadığı için sonuç alınamamıştır. Böylece çeşitli dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı içinde tarım ve iş öğretimi için yapılanların, yapılmak istenenlerin hep yarım kalıp yozlaştığı gibi köye yönelik ciddi bir çaba da göremiyor. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açtığı tarım kursları ve öğretmen okulu programında yer alan tarım derslerinin hiçbirinin köylünün tarım eğitimi gereksinimini karşılayıcı nitelikte olmadığına parmak basıyor. Sayfa 460. Bu açıklamalardan sonra konuyu yeniden ortaya getiriyor. Köylünün en temel gereksinimi ekonomik ve teknik yönden cihazlanmaktır. Onların donanımlı olması Türkiye'nin gönenci demektir. O dönemde köyün böylesine canlanması, ülkenin gizil gücünün ekonomik, sosyal ve kültürel yönden harekete geçmesi demektir. Ülkenin zorunlu genel eğitimi yalnız okuma yazma değil, tarıma ve tekniğe dayalı mesleksel bir yetiştirme ve canlandırma içermelidir. Sayfa 478. O bu görüşe daha iş ve meslek eğitimi çalışması sırasında varmıştır. O dönemde köyler için ya da Türkiye'nin zorunlu genel eğitimi için nasıl bir eğitim sorusunun yanıtı son derece açık ve yalındır. Tarım ve tekniğe dayalı ve mesleksel yetiştirmeyi içeren bir genel eğitim verilmelidir. Canlandırılacak köyün ikinci bölümünde kim eğitecek, kim canlandıracak sorusunu ele alarak öğretmen yetiştirmeye ışık tutuyor, böyle bir eğitimi verecek öğretmenlerin donanımını tartışıyor. Osmanlı döneminden bu yana öğretmen yetiştirme çabalarını gösteriyor önce. Gerek öğretmen olarak gerekse öğrenci olarak kendisinin de içinden geçtiği o süreci iyi biliyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde bu konuda yapılan çabaları ve çıkmazları irdeliyor. Köye giden öğretmen olarak medreselileri ve dönemin medreselerini ele alıyor. Medreseliler köylerde sürekli kalabilen, köyün içinden biri özelliğini gösteren din hocalarıdır. Camideki görevleri yanında köyün çocuklarını da okutmaktadırlar. Ancak onların okuttuğu çocuklar 15-16 yaşlarına gelmelerine karşın ne bir okur yazarlık ne de Kur'an öğrenmiş oluyorlardı. Sonra meşrutiyetin fesli öğretmenlerini ve dönemin eğitimini etkileyen öğretmen ve eğitimcilerini, eğitim programlarını tartışıyor. Daha sonra Cumhuriyet dönemi öğretmen yetiştirme programlarını, Necati döneminin çalışmalarını, 1926-1935 arasındaki çabaları anlatarak 1935'te başlatılan eğitim seferberliğine niçin ve nasıl gelendiğini özetliyor. Sayfa 447. Önceden de söz edildiği gibi meşrutiyetin fesli öğretmenlerinden bu yana Türkiye'de öğretmenlere aşılanan ülkücülük onların çoğunda olumlu etkiler yaratmıştı. Ama yalnızca ülkücülüğün köy davasında yeterli olmadığı gerçeği iyice anlaşılmıştı. Köy için gerekli elemanın sözü edilen tarım ve teknik içerikli bir programla yetiştirilmesi gerekiyordu. Bunun örneği denenmekte olan yeni öğretmen okullarında ve eğitmen kurslarında verilmekteydi. Bu donanımla yetiştirilen eğitmenler köylerine gitmeye bu anlamda verimli olmaya başlamışlardı. Kitabın ikinci baskısında eğitmenlerin ve enstitü çıkışlı öğretmenlerin çalışmalarından özgün örneklere yer verilmektedir. Nasıl bir eğitim, nasıl bir canlandırma? Kim canlandıracak? Nasıl bir öğretmen yetiştirme sorularının yanıtını içeren Canlandırılacak Köy Eğitim Şurası'nın toplanmasından birkaç gün önce basıldı. Şura raporu bu yapıtın içeriğiyle çakışıyordu. 1. Milli Eğitim Şurası 1939 Temmuz ayında Ankara'da ilk eğitim şurası toplandı. Köyde eğitimi %100 gerçekleştirmek ve köyü eğitim yoluyla canlandırmak amacıyla yapılmış incelemelerden de yararlanılarak hazırlanan bir rapor şuraya sunuldu. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy sayfa 569. Alçak gönüllü bir dille anlatıyor. Bir yandan Kars'tan Edirne'ye kadar uzanmak koşuluyla bölgelerimizdeki köy tipleri yerinde görüldü. Bu bölgelerde çalışan eğitmen, öğretmen, ilköğretim müfettişi ve milli eğitim müdürleriyle işbirliği yapılarak incelendi. Sonuçları bakanlıkça yayımlandı. Köyde eğitim kitabından söz ediyor. 1938'de Avrupa ülkelerinde yeniden incelemeler yapıldı. Durumumuz Avrupa köyleriyle karşılaştırıldı. Bize uygun gelecek ilkeler, ölçü ve biçimler bulunmaya çalışıldı. 1939 Temmuz ayında Ankara'da toplanan 1. Milli Eğitim Şurası'na köyde eğitimi %100 gerçekleştirecek ve köyü eğitim yoluyla canlandırma sorunu çevresinde yapılmış çalışmalardan yararlanılarak hazırlanan rapor sunuldu. Aydınlar, uzmanlar günlerce bu rapor üstünde çalışarak kanılarını belirttiler, yeni öneriler getirdiler. Ülkenin köy gerçekleri, koşulları, köyde eğitim alanında girişilmiş deneyler tartışıldı. Gidilecek yol aydınlandı. Ardından köyü canlandırmak için aydınlarımızın neler düşündükleri diyerek şura üyelerinin görüşlerine yer veriyor. Canlandırılacak köy, sayfa 568. Türkiye eğitim yönünden Kurtuluş Savaşı ruhunu yakalamıştı. En azından bir grup aydın için böyleydi. 17-29 Temmuz 1939 günleri arasında toplanan ilk eğitim şurası, ülkenin eğitim politikası ve köy davası için oluşturacağı kamuoyu ve adı köy enstitüleri olacak yeni kurumlara ışık yakması ile tarihsel bir önem taşıyacaktı. Şura gündeminde Cumhuriyet'in eğitim planları ve ilkeleri, öğretim basamaklarının yönetmelikleri ve tüm öğretim programları yer alıyordu. Yeni Bakan Yücel için bu ilk şurada görüşülecek konuların hepsi önemliydi kuşkusuz. Ama köy sorunu ve ilk öğretim davasının kökten çözümü artık Milli Eğitim Bakanlığı için, Türkiye için temel sorun durumuna gelmişti. Bu yüzden Yücel, "Sayın meslektaşlarım, arkadaşlarım, değerli arkadaşlar" diye başlayıp sürdürdüğü uzun açış konuşmasında köy sorununun önemini ve ivediliğini, şuradaki ağırlığını üyelere, Atatürk ve İnönü'nün desteğini yanına alarak coşkuyla anlatıyordu. "Sayın meslektaşlarım, daha milli mücadele yıllarında düşman topları hükümet merkezinin ufuklarını dövdüğü buhranlı bir dönemde Büyük Atatürk, Ankara'da toplanan eğitim kurultayını doğrudan kendi açmış, eğitim sorunlarının görüşülüp tartışılması için tarihsel işaretini vermişti. İnönü de irfan ordusunu aynı izde yürümeye yöneltmiştir. Sayın arkadaşlarım, sorunların başında ülkemizde okuma yazma öğrenmeyen tek kişi kalmaması için alınması gereken ivedi önlemler vardır. Parti programında eğitim politikasının temel taşı olarak nitelenen bu sorunu incelemeye ve programlamaya çağrılan şuranın bu önemi dikkate alacağından eminim. Kurula sunulan raporda 15 yıldan bu yana kentlerde ilk öğretimin bir kısmının yoluna koyulduğu görülecek, kalanı da aşağı yukarı bu yöntemle yoluna girecektir. Köydeki ilk öğretim büsbütün başka bir durum gösteriyor. Bakan burada İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda ve daha önceki muhtırada yer alan gerçekleri şura yoluyla kamuoyuna açıklıyor, köylerde ilköğretim sorununun eski yöntemlerle çözümünün başarılamadığını dile getirerek bunu parti başkanı İnönü'nün partinin 5. Büyük Kurultayı'nda ortaya koyduğunu onun sözleriyle anımsatıyordu. Önümüzdeki yıllarda nüfusumuzun çoğunluğunu oluşturan köylümüzün gerek eğitim gerekse seçim düzeyini yükseltmeyi başlıca hedefimiz olarak görüyoruz. Bu konuda alacağımız sonuçlara çok önem ve değer veriyoruz. Kesin olarak inanıyoruz ki köylümüzün eğitimini ve geçimini daha yüksek düzeye vardırdığımız gün, ulusumuzun her alandaki gücü bugün tasavvur olunamayacak kadar yüksek ve heybetli olacaktır. Yücel İnönü'nün sözlerinin anlamını vurgulayarak konuşmasını sürdürüyor. Arkadaşlar, gerçeğin en açık ve özlü ifadesi olan bu yüksek direktifi eğitim alanında yaşama geçirmek, sizin, bizim, hepimizin ulusal borcu ve şerefidir. İlk öğretimin köylere girmesi yolunda yapılacak ilk iş gerçeği olduğu gibi görmek, ümitsizliğe düşmeksizin gerekli önlemleri almak ve uygulamak gerekiyordu. Köy yaşamının kendine özgü koşullarını göz önüne almadan köyde eğitimi kent yaşamına göre düzenlemenin sakatlığı da denemeler açıkça göstermiştir. Köy öğretmenini köyde doğmuş büyümüş, köy koşullarını yakından bilen gençler arasından seçip, köy koşullarının canlı olarak yaşanacağı öğretmen okullarında yetiştirme ilki olarak bakanlıkça benimsenmişti. Bu ilkeye göre 2 yıldan bu yana yapılan deneyle köy öğretmenliği davasının en iyi şekilde çözümü için epeyce yol alınmıştı. Bu kurumlarda yetişecek öğretmenler köyün yüzyıllardan beri beklediği, ancak Cumhuriyet döneminde gerekliliği duyulan kalkınma hareketinin yorulmaz ve idealist yapıcıları olacaklardı. Parti programının bu husustaki saptamasını yerine getirmeyi bakanlık başlıca görevlerinden biri sayıyordu. Açılmış ve açılacak köy okullarından eski 3 sınıf düzenlemesi kaldırılıp tüm köy okulları 5 sınıflı yapılacaktı. Köy öğretmeni başka ülkelerde olduğu gibi 5 sınıfı birden başarıyla yönetecek donanımda yetiştirilecekti. Bu konular şura gündeminin en önemli maddeleriydi. 40 bin köyün hepsine öğretmen okulunu bitirmiş öğretmen gönderilinceye kadar az nüfuslu köylere eğitmen gönderilmesinin sürdürülmesi şuranın onayına sunuluyordu. Eğitmen uygulamasından alınan sonuçlar sevindiriciydi. Onların yetiştirilmesi ve çalıştırılması için izlenen yoldan çok iyi sonuçlar alınmaktaydı. Cumhuriyet Türkiye'sinin dayanağı olan Türk köylüsü kendi içinden yetişen elemanla kalkınmada rolünü almıştı. En uçtaki köylere kadar giden eğitmenler, çocuklara ve ergin nüfusa okuma yazma, matematik, doğa ve sağlık bilgisi gibi bilgilerle yurttaşlık eğitimi veriyordu. Tarım alanında yapılması gerekenleri yapmak, yaptırmak, okul yapımı giderlerini azaltmak gibi ilerlemeler kaydediliyordu. Ülkenin endüstrileşmeye doğru yönelmesi nedeniyle makine ve tekniğin toplum yaşamında önemli bir yer alması gerekiyordu. Ekonomik bünyemiz değişecekti. Bu değişimin insan gücünü karşılamak ve toplumun gelişmelere uyumunu sağlamak için çeşitli düzeyde mesleki teknik eğitime gereksinim vardı. Çocukların geleceğini devlet kapısında aramak yerine başka mesleklere ve tekniğe yönelmelerine önem verilecekti. Canlandırılacak köy, sayfa 571. Köye göre öğretmen yetiştirme plan ve program komisyonu İlköğretim Genel Müdürlüğü'nden çıkan raporu günlerce inceleyerek geçmiş yıllarda köy eğitiminin aksadığını kabul etti. Çok sayıda öğretmen yetiştirme planının hızla uygulanması kararına varıldı. Sırasıyla küçük köyler ve 400'den çok nüfuslu köyler için denenmekte olan eğitmen yetiştirme ve öğretmen yetiştirme kurumlarının planlı olarak çoğaltılmasına, köylerde ana dili olarak Türkçeyi kullanmayan bölgelere eğitmen verilmemesine, eski 3 sınıflı okulların kapatılmasına, eski öğretmen okullarının kendi işlerinde düzeltilmesine, yenilerin bunların dışında kurulup geliştirilmesine, öğretmenlerin köyde iyi çalışabilmeleri için her türlü önlemin alınmasına karar verildi. Şura'da bu konular görüşülürken eski genel müdürlerden Reşat Şemsettin Sirer'in başını çektiği bir grubun kimi eleştiriler getirdiği görülüyor. Onlar kentte yapılanların zamanla köye de ulaşacağını, yeni tip köy öğretmenine gerek olmadığını, en azından yeni okullara kentli çocukların da alınmasını ve benzeri şeyler ileri sürüyorlar, köy öğretmenlerinin aylıklarının ödenme biçimine karşı çıkıyorlardı. Şura üyelerinden Reşat Tardu ise endüstrileşme geliştikçe köyler kente akın edeceği için benzer çalışmaların kentlerde yapılmasını önermişti. Daha sonra söz alan Tonguç, bu önemli konuda düşündüklerimin sonuçlarını Sayın Şura'ya sunmak isterim diyerek kısaca şu açıklamalarda bulunuyor. Köylerde açtığımız öğretmen okullarında tam anlamıyla bu işi yapacak nitelikte kişiler yetiştiriliyor. Bu nitelikte yetiştirilen insana ülkemizde aydın meslek adamı kimliği nedeniyle ikinci bir görev daha verilmiştir. Böyle bir düzenleme hızlı gelişme için uygun görülmüştür. Köylerimizde nasıl öğretmen gereksinimi varsa, demirci, inşaatçı, kooperatifçi gereksinimi de vardır. Geleceğin bu öğretmenleri klasik öğretmenler gibi yalnız ABC öğretmekle kalmayacaklar, köyde geçerli ek bir meslek edinecekler, çocuklara ve köylülere bu mesleği öğretecekler. Onların demircilik, marangozluk ve benzeri meslekleri öğrenmelerini sağlayacaklar. Tonguç'un ilk öğretimi planlama ile ilgili raporu hazırlayan kişi olarak tartışmalara katılmadığı, yalnızca kısa açıklamalarla yetindiği görülüyor. Yüksek öğretim konusu tartışılırken de şunları söylüyor. Şura yüksek öğretimi konuşurken köylere de yer vermesi gerekiyor. Köylerden yüksek öğretime öğrenci gitmemesinden üzüntü duyuyoruz. Yüksek öğretim komisyonu davanın geneli içinde bunu bir sorun olarak görmüyor mu diye soruyor. Sınav yönetmeliğinin görüşülmesi sırasında öğrenci başarısını değerlendirme konusunda sonuçsuz tartışmalara girişildiğini görünce araya girerek görüşünü belirtiyor. Esas olan çocuğu kül halinde göz önüne alarak yoklamaktır. Sizin önerilerinize göre yapılacak böyle bir sınavdan ilkokul kapısından hiç kimse diploma alarak çıkamaz. Bu sert tutum yanında başka bir anlayış, hiç öğrenim görmeyenlere bile diploma verebilir diyerek ölçme ve değerlendirmenin bir amaç değil bir araç olduğunu vurguluyor. Sonunda plan komisyonu başkanı ilk öğretimle ilgili çalışmaları oya koydu. Plan çoğunluk tarafından kabul edilerek görüşmelere son verildi. Canlandırılacak köy sayfa 571. Şura'dan geçen aslında sıradan bir eğitim raporu değil, ülkenin alın yazısını etkileyecek bir yasanın temel tasarısıydı. Oylamaya katılan üyelerin çoğu bunun ayrımında bile değildi. Kastamonu Eğitmen Kursu yöneticisi S. Edip Balkır, Şura için Ankara'ya gelince bilgi almak ve eğitmen kursundan haber vermek için önce Tonguç'un bakanlıktaki bürosuna gitmişti. Orada şube müdürü Ferit Oğuz Bayır'la Tonguç, Balkır'ın eline daktil edilmiş bir dosya dolusu yazı tutuşturup oku dediler. Balkır dosyaya kapanıp sayfaları yutar gibi okurken kendini düşte gibi duyumsadı. İnanılması güç öneriler vardı içinde. Akşam Tonguç'un evinde tartıştılar konuyu. Nasıl, takıldığın yerler oldu mu diye sordu. Balkır takılmaktan çok aklının almayacak kadar çaplı olan bu işin nasıl altından kalkılacağını düşündüğünü söyledi. Tonguç ona anlatıyordu köy enstitüleri düşünü. Türkiye'nin temelini atacak, ona can götürecek, yaşamın büyük gücünü kazandıracaktı. Kuşkusuz bunu başarmak kolay olmayacak, bu yolda büyük sıkıntılar çekilecekti. En büyük engel karşı çıkacak olanlardı, başlamışlardı bile. Edilgen yarı aydınlar, rahatlarının kaçacağından korkan yöneticiler, çıkarının bozulacağını düşünen ağa, eşraf, köylü için yapılan yapılacak olan bu atılımlara karşı çıkmaya başlamışlardı. Bakanlıktaki yüksek görevliler, kimlerle yapacaksın bu işi, hangi elemanla diyorlardı. Oysa ona göre adamını, işini kendin yaratacaktı. Eğitmen kurslarındaki ve 3 öğretmen okulundaki denemeler bunu doğrulamıştı. Çalışmalar içinde ülkücü meslektaşlar tanımıştı. Kimi ön hazırlıkları ivedi olarak yapalım. Ferit de seni bir süre Macaristan'a yollayarak orada birinizin köy ekonomisi, birinizin yetişkin eğitimi üstüne araştırma yapmanızı düşündüm. Dönüşünüzde çabalarımıza güç katarak arkadaşları yetiştiririz dedi. Balkır enstitü adına takılmıştı. Yalın bir dille açıkladı Tonguç ona. Bu kurumların eylemlerinin kapsamı sınırsız olacaktı. Yalnız öğretmen, yalnız köye yarayışlı eleman yetiştirmekle kalmayacaklar, köylerin karşılaşacağı çeşitli sorunları içine alan çalışmalara yöneleceklerdi. İlgili araştırma ve incelemelere yer verilecek, çözüm üretilecekti. Bunun içinde kültür, sağlık, bayındırlık ve benzeri konular vardı. Benzer sorularını takıldığı yerleri yetkinlikle açıkladı ona. Dipnot, S. Edip Balkır, Arifiye Köy Enstitüsü, sayfa 325. Tonguç'un açıklamalarını coşkuyla ve dikkatle dinlerken, ona çeşitli sorular sorarken, bunları şura bitiminde devlet başkanının önünde anlatacağını bilmiyordu elbet Balkır. 52 üye ve 86 danışmanın katıldığı eğitim şurası bittiği gün, Cumhurbaşkanı İnönü ve eşi şura üyeleri ve eşleri onuruna Çankaya'da bir davet vermişti. İnönü bu toplantıda Şura'yı yakından izlediğini söyledi. Türk toplumunun ilerlemesinin kültür ve teknik düzeyinin yükselmesiyle olacağı, eğitimcilerin bunu başaracağı ve benzeri konularda konuştu. Konuklar arasında seçkin kişiler vardı. Balkır'a yaklaşan biri İnönü'nün onu istediğini bildirdi. Fethi Okyar ve Faik Öztrak'la köşede oturuyordu İnönü. Kastamonu eğitmen kursunu ziyaret ettiğinde kursu kuran yönetici olarak Balkır ona bilgi vermiş, resmi takdir ve teşekkür almıştı. İnönü onlardan genel olarak şura ile ilgili bilgiler aldıktan sonra Balkır'a dönerek, ''Sizin işlerde yeni gelişmeler var mı?'' dedi. ''Evet paşam, yeni bir müjdem var size. Milli Eğitim Bakanlığı köylerde çalışacak elemanları yetiştirmek için bölgelerde köy enstitüleri açacak.'' dedi. Şura'da pek ayrıntısına girilmeyen ama Tonguç'la sohbetinde iyice anladığı köy enstitüsü modelini İnönü'nün sorduğu onlarca soruya yanıt olarak açıkladı. Dipnot: S. Edip Balkır, Arifiye Köy Enstitüsü, sayfa 328.